Herkese merhaba. Ben Şeyda Betül Fındık. Acil Tıp Bilgi Kulübü sorumlusuyum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencisiyim. Bugün acil tıp asistoksunu gerçekleştirmek için acil tıp ana bilim dalı asistanlarımızdan Doktor Gülseren Hace ve Doktor Hande Bekmez ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş
Davetimizi
bulduk. Hoş bulduk.
kırmayıp bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Rica
Ee,
ederim. Teşekkür
öncelikle
ederim.
siz bir kendinizi tanıtın, sonra da soru cevap şeklinde ilerleyelim. Buyurun. Bu sizde.
Merhaba herkese öncelikle. Ben Gülseren Acı. 32 yaşındayım. Ankara Tıp mezunuyum. Hacettepe Acil Kliniği'nde de 3. sene asistanıyım. Kısaca bu kadar. Merhaba herkese. Ben de Hande Bekmez. Kocaeli Tıp mezunuyum. 28 yaşındayım. Birinci yılımı doldurmak üzereyim ben de acil tıpta. Bu şekilde.
Tamamdır. Sorularımıza başlayalım. Acil tıp nedir ve ne tür vakalarla uğraşır?
Yani acil tıp aslında şöyle bir hani kısaca sözlük anlamı gibi tarifleyecek olursak akut hastalık ya da yaralanma durumunda hızlı, bütüncül bakım ve yaklaşımda tanı koyup müdahale yapan, hastayı stabilize eden, ileri tedavi gerektiren hastaları belirleyip ilgili bilimlere yönlendiren bir bilim dalıdır. Söylediğim gibi kritik hasta, astabil hasta ya da nereye gideceğini ne yapacağını bilmeyen hastalarla uğraşan bir bölüm. Kısaca bu kadar bence.
Peki. Acil tıp seçmeye nasıl karar verdiniz? Karar verme sürecinde sizi acil tıpa yaklaştıran ya da uzaklaştıran faktörler nelerdi?
Şöyle, önce ben cevaplayayım. Hani istersen ben de sen cevapla, sen bilirsin.
Yok abla, sen benden başla.
Teşekkür ederim. Şimdi ben acil tıpta böyle bir internlik sürecinde acil stajı yaparken aslında ilgi ve merakım başladı. Mezun olduktan sonra da böyle bir eğitim araştırma hastanesinde yaklaşık 3 yıl sene kadar bir pratisyen doktor olarak çalıştım. Orada böyle acilin işleyişini işte mesleki olarak tatmin edişimde fark ettiğimde de hani bu işin uzmanlığını alıp daha iyi bir şekilde, daha teorik olarak, dolu olarak ve konuya hakim olarak yapmaya karar verdim. Açıkçası benim aklımda başka hiçbir bölüm olmadı acil dışında. Tüm tercihlerimi acil tıp yönünde yaptım. O yüzden de seçerken karar verme sürecinde uzaklaştıran ya da yaklaştıran, yani uzaklaştıran hiçbir şey olmadı. Sadece aklımda bölüm olarak kalıcı vardı.
Benim için de şöyleydi. Tıp fakültesi boyunca ben ya endokrinolog olurum ya psikiyatrist olurum diye düşünmüştüm hep. Sonra 5. sınıfta işte böyle TUS hazırlanma sürecinde aslında böyle yan dal sınavına çok da hazırlanmak istemediğimi fark ettim. Sonra acilde internlik yapmaya başladığımızda aslında böyle dışarıdan görünen kaosun içinde olmak, onu yönetmenin ne kadar keyifli olduğunu, genel ortamının işte ekip çalışmasının ne kadar güzel olduğunu fark ettim. Sonrasında pratisyenlik yapmaya gittiğimde de dahiliye uzmanlarının diyeyim böyle gece icaptan dolayı fazlasıyla uyandırıldığını gerek serviste yatan hastaları için gerek acile gelen hastalar için. Ben de böyle her gece uyandırılmak çok istemedim sanırım. Hani hastanedeyken gerekli şeyleri yapayım ama onun dışında özel hayatıma daha çok vakit ayırabileyim. Çalışma saatlerim biraz daha net olsun istediğim için. Benim de bütün tercihlerim acil tıptı pratisyenlikten sonra.
Peki neden Hacettepe acil? Onu sorayım.
Ya şöyle, bu tercih sürecinde hani açıkçası ilk olarak ben Ankara'da yaşıyordum zaten. Kurul düzenimi bozmamak adına bir şehir tercihi yaptım. Ankara'da kalacaktım. Bu dediğim gibi eğitim araştırma hastanesinde yeterli bir süre çalıştığım için oranın yoğunluğunu, işte teorik eğitimini, hasta başı vizitlerde olan eğitimin yetersiz olduğunu düşünerek üniversite hastanesinde karar kıldım. Böyle oturmuş, kendini kanıtlamış bir akademik kadrosun olması, işte eğitim için yeterli ekipmanlarını barındırıyor olması. Bir de çalıştığım yerde uzmanlığını Hacettepe Tıp'tan almış, yani Hacettepe Acil'den almış bir doktor arkadaşım vardı. Onun hasta yaklaşımını, bilgi birikimini, işte sistematik çalışma şeklini çok yani böyle beni olumlu yönde etkilediği için Hacettepe Acil'i tercih ettim. Bu şekilde.
Benim için de şöyleydi. Pratisyenlikte ben çok küçük bir ilçe devlet hastanesindeydim. O yüzden çok korkuyordum işte anstabil kötü bir hasta gelirse ne yaparım ne ederim diye. O yüzden uzmanlık yapacağım yerde her türlü vakayı görmüş ve yönetmiş biri olmak istedim. Uzmanlık yaptığım yerde aynı endişeyi taşıyor olmak istemediğim için Hacettepe Acil'i tercih ettim ben de.
Anladım. Asistanlıkta kıdem meselesi nasıl işliyor?
Bu soruya ben bir kıdemli asistan olarak bir cevap vermek istiyorum. Şimdi yaklaşık olarak biz eğitimimizin 30. ayı 2,5 yıl gibi bir süre içerisinde sözlü bir sınava girerek kıdemli asistan oluyoruz eğer o sınavı geçersek. Ya bu süreçte de kıdemli asistan olarak çömez asistanları muayene ettikleri her hastanın tetkik ve tedavi sürecinden sorumluyuz. Tamamını kendileri muayene ediyorlar ama bize danışarak ya da bizim önerilerimiz doğrultusunda bu muayene sürecini tamamlıyorlar. Onun dışında triyajda doktor olarak çalışıyoruz. Triyaj doktorluğu yapıyoruz. T4 dediğimiz yeşil alan hastalarına bakıyoruz. Artı paramediklerce gelen bu anstabil hastaların aciliyet durumunu ya da stabil gözüken hastaların aciliyet durumunu belirliyoruz. Ön değerlendirmesini yapıyoruz. Onun dışında çalışma düzeni olarak kıdemlilikle çömezlik arasında çok da bir fark yok. Hemen hemen benzer sayılarda, nöbet sayılarımız, benzer yoğunlukta ve saatlerde çalışıyoruz. Ama böyle bir servisin, acil serviste yatan tüm hastaların yönetimi ve kontrolü bizde. Bu biraz sorumluluğumuzu artırıyor. Açıkçası bir 6-7 aydır kıdemli asistanım. Çömezlik kısmı nasıl, bu süreç nasıl işliyor çok çabuk unuttum. Onu size halde anlatır bence.
Çömezlikte şöyle, ilk geldiğinizde hem sistemin işleyişini bilmiyorsunuz hem de acil hastasının nasıl yönetileceğini bilmiyorsunuz bir noktada. O yüzden ilk böyle 15 gün bir refakat süreci sistemi öğrenin diye oluyor. Sonrasında hemen hasta bakmaya başlıyoruz. Aslında bu süreçte işte 30 ayını tamamlayıp sınava girip kıdemli olmuş kişiden devamlı destek almak, ona da danışmak bir tık sorumluluğunuzu azaltıyor diyeyim. O da o yönden çok iyi. Çünkü içiniz rahat ediyor sizin de o hastaya bakarken ne yapacağınızı bilerek. Bu süreçte de zaten hani kıdemli olana kadar neler yapılması gerektiğini öğreniyorsunuz ve şu an bence acil bizim acilimiz bu şekilde işleyiş tarzı çok güzel.
Tamam. Kıdemli kısımsız asistanlar arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda hani herhangi bir mobbing yaşanıyor mu?
Şöyle, yani bence biz klinik olarak biraz şanslı bir kliniğiz. 40 asistan, yaklaşık olarak 40 asistanız. Gerek böyle bu kıdemli çömez çalışma şeklimizden de kaynaklı olarak herkesin bir rolü olduğu için gerek teorik bilimsel anlamda gerek de sosyal anlamda iletişimimiz genellikle iyi. Bu pandemi sürecinde kısıtlanmış olsa da toplu olarak böyle büyük grup etkinliklerimiz oluyor. İşte piknik, bowling, dart gibi mesela bugün de var buradaki. Sizle toplantımız bittikten sonra böyle bir sene sonu etkinliğimiz var. Klinik olarak ona gideceğiz. Çok fazla yapıyoruz. Çömez asistanların mesela istedikleri bir acilde gerekli olan girişimsel bir işlem, teorik bir konu olduğu zaman kıdemlilerinden talep ettiklerinde kesinlikle reddedilmiyorlar. Genellikle yapabilirteleri varsa bu konuda çok yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun dışında böyle anstabil bir hasta geldiği zaman çömezi hastaya bu hastayı aldığımız zaman kesinlikle yanında duruyoruz. Çünkü onunla ilk kez karşılaşması, stres faktörleri falan aslında bunlar da birer mobbing. Hastayla yeni doktoru tek başına bırakmak. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz mesela. Bu da bir sonraki hastada daha özgüvenli olmasını sağlıyor mesela değerlendiren doktorun. Açıkçası ben 3 senelik doktorum burada. 3 senedir çalışıyorum. Herhangi bir mobbinge de maruz kalmadım. Kimsenin de belirgin bir mobbing yaşadığına şahit olmadım. Tabii böyle bir eksiğimiz, yanlışımız, yapmamamız gereken bir şey olduğunda kıdemli asistanlarımızdan uyarı yedik, yemedik değil. Bunu yaşadık. Azıcık cezalandırmalarımız oldu mu oldu ama bunlar mobbing değil. Yani yapmamız gereken sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz olan şeyler.
Ben de katılıyorum. Yani daha hani çömez daha başında biri olarak da söyleyeyim. Hani hiçbir şekilde mobbing yok dediği gibi uyarılar olabiliyor ama hani bu da meslek hayatımızda bir sonrakinde aynı hatayı yapmamamız için daha çok. Bu da böyle kaba ya da işte o an kırıcı şekilde değil de gerçekten uyarı anlamında oluyor zaten.
Çalışma koşullarınız nasıl? Nöbet sayısı sıklığı, tatilleriniz nasıl?
Şöyle, az önce bahsettiğim gibi ilk gelen çömez asistan önce bir 15 gün refakat tutuyor. 2 hafta boyunca hafta içi günler sabah 8 akşam 5 geliyor. Bu daha çok sisteme öğrenebilmesi, işte ne yapılıyor, nereden hasta karşılanıyor şeklinde sisteme öğrenmesi için gerekli. Sonrasında nöbete giriyorlar. Nöbetlerde 12-14 saat gündüz ve gece olmasına göre saati değişebiliyor. 12-14 saat sürüyor bizim bir şiftimiz. Başlangıçta 19 nöbetle başlıyoruz. Şu an pandemiden dolayı önceden 20'ymiş. Her yılda bir nöbet düşüyor. Gittikçe azalıyor. Bunun dışında rotasyonlar var. Toplamda 8 ay. Onun dışında izin kullanabiliyoruz bu arada. Toplamda 20 gün izni onar onar yaz sürecinde daha çok kullanıyoruz.
Asistanlıkta bilimsel araştırma süreci nasıl ilerliyor?
Aslına bakarsanız asistanlık sürecinde bilimsel araştırma deyince hani böyle bizim ilk aklımıza gelen şey asistan olarak tez oluyor öncelikli olarak. En belalı konumuz çünkü kendisi. Tez sürecinde ilgi alanlarımız doğrultusunda tez danışman hocalarımızın yönlendirmesiyle konularımızı belirliyoruz, çalışmamızı yapıyoruz, kendimiz yapıyoruz neredeyse her aşamasını. İşte gerektiği yerde hocalarımızın desteğiyle tabii ki zaten çoğu yerinde. İstersek ne aklımıza bir konu geldi, biz bununla ilgili bir çalışma yapacağız dersek de uzman ya da hocalara danışıyoruz. Böyle bir şey var aklımızda, uygun mu, yapabileceğimiz bir şey mi diye. Onlar da bunun bir çalışma olabileceğinin kanaatine varırlarsa eğer yapmamıza izin veriyorlar, birlikte bize yardım ediyorlar. Klinik olarak yapılan bazı araştırma ve çalışmalar oluyor. Bunlar da işte veri toplama, verileri girme gibi böyle görevlerimiz var. Bu görevleri alıyoruz, bunları yapıyoruz. Ama açıkçası asistanlığın çalışma saatleri, çalışma koşulları sebebiyle ve kısıtlı zamanımızda çok buraya vakit ayıramadığımız için yeterince oluyor mu? Hayır, yeterince olmuyor. Ama zaten bu sürecin bir parçası ve işleyişi sanırım ve her yerde de böyle oluyordu diye düşünüyorum.
Siz nelerle ilgileniyorsunuz, sorabilir miyim?
Sosyal
Bilimsel
anlamda.
araştırma açısından.
Efendim anlamadım soruyu.
Bilimsel araştırma açısından nelerle ilgileniyorsunuz siz şu anda?
Şöyle, şu an ilgilendiğim tek şey tezim. Tez yaptığım konu da baş ağrısı ilacı servise başvuran hastalarda böyle bir ultrasonla optik sinir kalıf çapını ölçerek tomografiden daha erken bu hastaları acaba sekonder baş ağrıları açısından tanı koyabilir miyiz? Bununla uğraşıyorum. Asıl bilimselliğim şu an için aslında bu. Ama onun dışında bu pandemi sürecinde COVID ile ilgili acil serviste birkaç çalışma yaptım. Bu çalışmalara katıldım klinikte. Ne yapıyorum? Ultrason kurslarına falan gidiyorum mesela. Bunu geliştirmek için nerede eğitmen olursam ya da gittiğim alanda birilerine eğitmem gerekirse diye. İşte bizi ne ilgilendiriyor? EKG, travma falan ilgilendiriyor. Bu konulardan gerekli kurslara, pratik eğitimlere katılmaya çalışıyorum. Onun dışında da şu aşamada çok yapabildiğim bir şey yok açıkçası.
Anladım. Asistanlıkta kendinizi geliştirmek için düşündüğünüz veya yaptığınız ek şeyler var mı? Yurt içi, yurt dışı kongrelere, programlara katılabiliyor musunuz?
Genellikle şöyle, dediğim gibi az önce de söyledim zaten kurslar oluyor böyle sene içerisinde yüz yüze olan kurslar. Bu kurslara gitmeye çalışıyoruz kendimizi geliştirmek için bölüm adına. Yayınlanan güncel kılavuzları bayağı güncel takip ediyoruz. Neredeyse yayınlandığı ertesi gününde falan takip etmeye çalışıyoruz. Bir de Acil Tıp Asistanlar Birliği diye bir şey var, topluluk var. Ben buranın yönetim kurulu üyesiyim. Hani kendimi asistanlık sürecinde geliştirmek için yaptığım en iyi şey buraya gitmek galiba. Kendi kendimize burada mesela ATAP diyoruz biz kısaca buraya. Sempozyum bile düzenliyoruz. Sadece acil asistanlarınca düzenlenen bir sempozyum falan yapıyoruz. Yurt dışı kongreler henüz fırsatımız böyle bir şey olmadı ama yurt içi kongrelere ya da sempozyumlara kıdem doğrultusunda ortalama her kıdemden birileri gidecek şekilde ve herkes en az 2-3 kez gidecek şekilde kongrelerde genellikle bulunuyoruz. Bu şekilde.
Anne abla, eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok, ben bir tık daha yeni olduğum için daha ben de böyle Gülten abla kadar hakim değilim bu sürece, o yüzden.
Tamamdır. Asistanlığı yurt dışında yapmayı hiç düşündünüz mü?
Anne, sen cevapla istersen.
Tamam. Ben aslında tıp okurken çok istiyordum. O yüzden böyle Türk Müzik'le İspanya'ya staja falan gitmiştim. Sonrasında birazcık tuz sürece girince araya geride kaldı gibi oldu. Ama hala aklımın bir köşesinde var İngiltere'nin sınavlarına. Bu ara ciddi bakmaya başladım.
Benim için de hani asistanlık sürecinde yurt dışına gitmek hayır. Yani süre çünkü çok az kaldı. Burada tamamlayacağım. Ama sonrasında bir yurt dışında çalışmak ya da yaşamak gibi bir planım ve hayalim var mı? Var. Ne yapıyorum? Mesela Almanca kursuna gidiyorum şu an. Belki Almanya'ya giderim diye. Artı belki USMR'ın Step 1'ına girmeyi planlıyorum. Neden? Katar, Birleşik Arap Emirlikleri belki oralarda olur diye. Bu şekilde. Ama bunu bilimsel bir anlamda yapmak için gitmeyeceğim. Sadece doktor olarak kalacağım.
Anladım. Peki sizi bu düşünceye iten faktör ne oldu? Hani yurt dışı düşünmenize sebep olan?
Ya öncelikle bu süreçte belki siz de daha içinde değilsiniz ama çok şahit olduğunuz bir şey. Kamuda da gayet kamuoyunda çok fazla duyurulmuş bir durum. Çalışma koşullarımızın karşılığında aldığımız bizi tatmin etmeyen maaşlar ve işte sağlık çalışanının şiddet. Yani kendi gitgide değersizleşmemiz bu ülkede. Ben açıkçası ülkemi çok seven biriyim. Gidip başka bir ülkede, yurt dışında ne kadar iyi bir pozisyonda olursam olayım, bana göre göçmen olarak kalıyorsun ve bu şeyle hani ruh haliyle yaşamayı hiç istemiyordum. Ama şu an baya aktif olarak bakıyorum. Çünkü yani her geçen gün mesela bu Acil Tıp Asistanlar Birliği'ndeyim. Bu hafta asistan sorunları komisyonundayım onunla. Bu hafta sadece 10 tane hekime şiddetle alakalı birebir şiddet, yumruk, böyle fiziksel şiddete maruz kalmış arkadaşımız için bir post yayınlamak zorunda kaldım. Onun dışında değersizleştirilmiş olmak, bu kadar emek verirken, bu kadar en başından beri çok çalışıp, senelerimizi verip okumuş, saatlerimizi, gecemizi, gündüzümüzü ayırırken, ailelerimize vakit ayıramazken bu kadar değersizleştirilmiş olmak da rahatsız ettiği için yurt dışı.
Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bir sürü emek verdik. Maddi manevi bir şekilde karşılığını almayı bekleyerek veriyorsunuz bu emeklerin tamamını. Ama işin özüne dönüp işte size verilen karşılığı bu şiddet de olabilir, maddi olarak da olabilir ya da işte herhangi bir hastanın size olan davranışı da olabilir bu. Bu şekilde gördüğünüzde biraz soğutuyor sanırım her şeyden.
Anladım. Asistanlık sürecinde yurt dışı deneme imkanı oluyor mu? Böyle bir programınız var mı?
Evet, asistanlık sürecinde de uzmanlık sürecinde de Türkiye Acil Tıp Derneği'nin Bilimin Işığında adında bir projesi var. Bu projeyle de başta Amerika olmak üzere bir aylığına başka yerlere observer olarak gidebiliyoruz.
Asistanlıkta maaş durumları nasıl?
Aslında diğer asistanlar kadar asistanlık sürecinde zaten maaş durumunu etkileyen tek şey ek olarak tuttuğumuz nöbet sayısı oluyor. Bizim de işte kıdeme göre daha yani daha çömez daha fazla nöbet tutuyorsa mesela ona göre değişen minimal bir şeyler oluyor. Yoksa bir asistan kadar yine maaşı.
Acilde gece aramaları, işe çağırma durumları oluyor mu? Oluyorsa ne sıklıkta oluyor bunlar?
Yani asıl acil yazmamızın sebebi bu sanırım hepimizin. Yani ayın başında belirlenen bir nöbet listesi oluyor. Uzmanlığı için konuşuyorum tabii. Bizim için de böyle. Onun dışında tekrar çağrılmıyorsunuz. Zaten nöbetçiyseniz orada aktif bulunmanız gerekiyor. Değilse de ayın başında belirlenen tarihlerde sadece oradasınız. Onun dışında öyle arayıp çağırma gibi bir şey. Böyle çok ekstrem bir durum olması gerekiyor. Baya ekstrem hatta.
Peki. Bu kadar yoğunluğun arasında kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?
Şöyle aslına bakarsanız nöbet, yani bu kadar nöbetin arasında yeterince vakit ayıramıyoruz ama ayırmaya çalışıyoruz. Mesela ben yani asistanlığa başlamadan önce düzenli olarak kamp, bisiklet, işte pilatesle ilgileniyordum. Yamaç paraşütüyle ilgileniyordum. Bu konuda bayağı kurslara falan gitmeye başlamıştım ama buraya başladıktan sonra bunlar kısıtlandı. Neredeyse hiçbirisini yapmıyorum. Senede bir kere falan fırsat bulabilirsem yapıyorum. Onun dışında ne yapıyorum? Biraz uykumdan ödün veriyorum. İşte spora gidiyorum. Biraz dışarı çıkıyorum. Ayda 2-3 kez olabiliyor belki arkadaşlarımla bu. Gidebiliyorsak en küçük böyle yani kısa boşluklarımızda şehir dışına falan çıkmaya çalışıyoruz 1-2 günlüğüne. Öyle biraz kafamızı dinleyelim, biraz başka bir yerin havasını alalım diye bunu yapıyoruz. Ama yani nöbetten çıktığım gün açıkçası oturuyorum, bir yemek yiyorum, yemek yerken dizi izliyorum, dizinin karşısında uyuyakalıyorum. Sonra ertesi gün tekrar nöbete gidiyorum. Hani çalıştığım günler çok yorgun oluyorum ama ayırabildiğimiz kadar ayırmaya çalışıyoruz ama maalesef ki yeterli değil.
Aynen, ben ilk böyle başladığımda 5-6 ayda sadece uyuduğumu hatırlıyorum böyle aktif olarak. Çünkü başta bir ortama uyum sağlama süreci olduğu için mesela işte kıdemliğe bir şey soruyorsunuz, sonra bir şey sormayı unutuyorsunuz, sonra gidip onu tekrar bulup tekrar soruyorsunuz falan. O yüzden fiziken bir tık daha fazla yorulduğunuz için daha yorucu oluyordu. Ama işte son 2-3 aydır bir tık daha rahatladığımı söyleyebilirim. Bu nöbet düzeniyle böyle ufak boşluklar açıp kendimize o zamanlar bazen aktivite yapabiliyoruz. Ya da işte nöbet bitiminde bazen nöbet ekibiyle bir aktivitede bulunabiliyoruz. Onun dışında çok kısıtlı benim de.
Okay. Bu süreçte istifa etmeyi hiç düşündünüz mü? Düşündüyseniz sizi bu bölümde tutan şey ne oldu?
Bu asistanlık sürecinde yani hepimiz bir burnout yaşıyoruz muhakkak. Hatta 4 senedir neredeyse en az 2 kere belli zamanlarda yaşanan bir şey bu gözlemlediğim kadarıyla. İşte ben asistanlığa başlarken ne kadar yani acil istesem de ve başladığım bir işi bitirme konusunda çok kararlı olsam da bir gün istifa etmek için hastaneye gelip hani kapıda vazgeçtiğim an oldu mu oldu. Sanırım hani bunun sebebi bu sektörde zaten yani tıp camiasında başka bir bölüme herhangi bir ilginin olmaması ya da ne yapacağımı bilmemek. O yüzden vazgeçtim. Ama yani sanırım sevdiğim için, acili sevdiğim için katlanıyorum. İstifa etmeyi düşündüm mü? Evet düşündüm. Kaç kere ağladım, ettim. Ama vazgeçtim bir şekilde ve sonu geldi.
Bence asistanlık yapıp hani herhangi bir bölümde istifa etmeyi düşünmeyen olmamıştır. Çünkü daha yorucu, hani pratisyenliğe göre karşılaştırırım tabii ki. Daha yorucu, daha fazla şey beklenen bir bölüm. Benim çok oldu mu? Yani iki kere böyle çok ciddi düşündüm. İkisinde de böyle ailem şey dedi. Tamam istifa edeceksen et ama sonraki hayatını düzgün planla o zaman. Hani ne yapacağını söyle bize sonrasında. Baktım sonrasında yine acil tıp yazacağım dedim. Anlamı yok o zaman. O şekilde.
Peki. Biraz uzmanlık sürecindeki çalışma koşullarından bahsedebilir misiniz?
Şöyle, yani soruyu henüz kendi deneyimimizle cevaplamamız mümkün değil ama gördüğümüz kadarıyla yani diğer uzmanlardan bir bölümde çalışsam nöbet usulü çalışan bir bölümümüz. Mesai saatlerinizi doldurduğunuz vakitte aylık yapmamız gereken mesai saatleri nöbet usulü de 24 saatlik oluyor genellikle nöbetler. Epey boş vakit kalıyor. Karşılığında da güzel bir ücret alıyorsunuz. Bu boş vakitlerinizde harcayacağınız iyi bir maddi olarak desteğiniz oluyor. Atılan ya da çalışılan hani devlet hastanesinde pratisyen hekim arkadaşlar olduğu için genelde böyle konsültan hekim gibi bir şey değil ama konsültan hekimin yaptığı işi yapıyorsunuz. Daha çok size hasta danışıyorlar işin içinden çıkmadıkları hastalara. Kırmızı alan dediğimiz kritik hastaların yönetilmesiyle ilgileniyoruz uzmanlık sürecinde hastanelerde. Ayrıca az önce zaten Hande de söyledi. Diğer bölümlerden farklı olarak bizim icap nöbetimiz olmuyor. İcap nöbeti diye bir şey tutmuyoruz. Ne zaman nöbetçiysek o zaman hastanedeyiz. Onun dışında kalan zamanda ekstrem bir durum olmadığı sürece hastaneye gitmemize gerek kalmıyor. Uykumuz bölünmeden rahatça uyuyabiliyoruz.
Peki. Acil tıp doktoru olmak istiyorsak sizce neleri göze almalıyız? Bölümünüzün iyi ve kötü yanları nelerdir?
Bunu da ben cevaplayayım. Hepimizin aşina olduğu gibi acil tıpla ilgili şöyle bir durum var. Yani az çalışıp çok kazanılan bir tıp bölümü. İnkar etmeyeceğim, evet, bu kısım kısmen doğru. İşte hastalarımıza bakıp nöbetimizi tamamladığımızda az önce de söylediğim gibi kalan zaman bize ait. Ailemize, arkadaşlarımıza, ilgi alanlarımıza ayırabiliyoruz. Bunları kimse bölmüyor. En önemlisi bu, aranarak bölünmüyor bu kalan vakitlerimiz. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yani acilci insan işini gerçekten aşkla yapman gerekiyor. Çünkü insanlar kriz anlarında size başvuruyorlar ve çaresizler. Ve orada sadece biz oluyoruz o sırada. Bir tutku olmazsa içinizde oradaki o kriz durumunu yönetemezsiniz açıkçası. Her bölüm için belki böyle olabilir ama bunu acil tıpta seçerken iki kere düşünmek gerekiyor. Çünkü ilk maruz, ilk kriz anıyla maruz kalan tek bölüm acil servis. Gerek stabil olmayan acil servis ortamı, işte gerek her şey normalken bir anda kaosa dönüşmesi her şeyin, biyolojik saatin düzgün olmaması, bir gece bir gündüz, bir gece bir gündüz bir durumda çalışıyor olmak, açıkçası insanın hani ruhsal ya da fiziksel durumunu bayağı zorluyor ve etkiliyor. Bunu göze almak gerekiyor kesinlikle. Yıpratıcı olabiliyor bu konuda. Ayrıca bir acilcinin soğukkanlı, tez canlı, stresli, kriz yönetimde rahatlıkla yönetiyor olması gerekiyor. Karakter olarak da bunlara sahip olması gerekiyor. Ve biz hasta seçemiyoruz. Belirlenen bir tedaviyi erteleme lüksümüz yok. Elektif şartlarda yapalım. Ah, bugün bayram, bugün tatil oldu, kar yağdı gibi şeyler yüzünden biz bunlardan vazgeçemiyoruz. Bunu göze almak gerekiyor. Onun dışında hızlı ve doğru karar vermeliyiz ve verdiğimiz kararı da en kısa sürede uygulamalıyız. Açıkçası böyle her şey hazırlıklı. Gerektiğinde de ahtapot misali böyle dört uzunluğunda ayrı ayrı yerlere ulaşıyor olabildiğimiz gerekiyor. O yüzden de bir önerim olacak ki hani nacizane bir şey ama acil tıp yazarken sadece TUS'ta düşük puan aldığınız için ya da uzmanlık sonrası boş vaktiniz kaldığı için yazmayın. Bu saydıklarım da aklınızda olsun muhakkak. Bunları da göze alıyorsanız ya da bunlar bende bu karakter olarak bende bu özellikler var diyorsanız tercih edin. Sadece puan için yazılacak bir yer değil çünkü.
Manda abla senden de tavsiyeler alalım.
Bence çok güzel özetledi. Ekleyeceğim hiçbir şey yok benim şu an.
Peki. Kulübümüzden Erol arkadaşımız bir soru sormuş. Acil genel anlamda dizi ve filmlerde yansıtıldığı gibi mi diye bir soru sormuş. Ne dersiniz?
Buna şöyle küçük bir şey söyleyeceğim. Şimdi geçen gün dizi izliyoruz eşimle. Böyle içeriye sevdiğiyle bir hasta girdi. Ana ekran dizisi acil serviste. Dedim ki ya bizim acil ortamımızda böyle olursa ben bunu yönetemem. Bu nasıl bir durum ya, çok kaotik falan dedim. Sonra döndüm kentimize baktım. Bilmiyorum bizim acil servise geldiğimiz mi gezdiğimiz mi biliyor musunuz ama bizim bir resütasyon odamız var. İlk ambulansla yani 112 ile gelen ya da kapıdan da gelen anestezi hastayı direkt oraya alıyoruz. Aslında her şey aynı işliyor. Oraya bir hasta geliyor. Çok kaotik bir ortam var. Başımızda bir kıdemli var. Herkese bir görev dağılımı yapıyor. Şak şak şak her şeyi yarım saatte hallediyoruz. Herkes görevini yapıyor. Ve dönüp arkamızı çıkıyoruz. Bir bakıyoruz savaş alanı gibi yerler. Böyle her zaman onları fotoğraflıyoruz neredeyse. Dizi ve filmlerde gözüken bana da dışarıdan izleyince çok korkunç gözüküyor. Ama aslında işin içinde de o ortam yaşanıyor. Ama oradayken, acildeyken bu bizim için normal bir şey. Sanki çalar saati sabah kapatmak gibi bir şey oluyor galiba. Hiç endişe ettirmiyor, hiç stres yaratmıyor. Gayet normal bir şey gibi. Hatta yani belki de böyle dışarıdan dinleyen birileri için yanlış anlaşılabilir ama gülerek, eğlenerek yaptığımız bir iş oluyor bu. Umarım cevaplayabilmişimdir sorunu.
Hatta böyle rese hasta gelmektedir şeklinde anons geçiyor sırada. Gerçekten herkes koşarak gidiyor sırada. Böyle bütün ekip çalışıyor olmak, o an o kaosu yönetmek gerçekten çok keyifli.
Evet, benim acilci olarak sanırım bir de en sevdiğimiz yer orası. Çünkü gerçekten işimizi yaptığımız tek yer o rese gelen hastayı yönetmek.
Peki. Bir soru daha gelmiş. Günde kaç hasta bakılıyor? Hasta başına ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz?
Bu Hacettepe acil için bir noktada daha iyi. Şöyle geldiğimizde ortalama 4-6 hasta bir önceki nöbetten devralıyoruz. Ben çömez olarak konuşayım. Sonrasında da kapıdan dediğim işte yeni giren hastada 6-8 arası da öyle oluyor sanırım. Hepsine yeterli vakti ayırabiliyor muyuz? Ya pratisyenliğimle karşılaştırabilirim ben şu an bu süreci sonuçta. O zamana göre daha çok vakit ayırabildiğimi düşünüyorum. O zaman böyle günde 100-150 hasta, bazen 200 hasta baktığımız oluyordu. Buna baktığında bir 14 saatlik shiftte 12-14 hasta falan bakıyoruz. Ama bu periferde bu şekilde işlemiyor çoğunlukla.
Okay. Arkadaşlar başka sorumuz var mı? Sanırım yok. Neyse, toplantımızın sonuna geldik. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum size, tüm arkadaşlar adına katıldığınız ve tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için. Bir sonraki Assistalks bölümünde görüşmek üzere diyerek bitiriyorum.
Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.